Sayfa 347. Piyanoya yerleştirdiğim parmaklarımı okşar gibi tuşların üzerinde dolaştırmaya başladım. Tuşlar küçük, yumuşak soluklar alarak onun çok sevdiği Chopin'in E minör prelüdü ile hayata geçti ama ölümü anlatır gibiydiler. Nesim'in elleri ipek üzerine tül aplike edilmiş elbisemin şeritlerini çözmeye başladığında vücudunun ateşini daha tenime değmeden hissedebiliyordum. O beni ağır ağır soyarken Chopin'in insan ruhunu hiç bilinmeyen derinliklerini kendini keşfe çıkaran notalarını, yüreğimin katmanlarını tek tek açıp üzerine örttüğüm bütün hüzünlerimi çıkarıyor, duygularımın tüm renklerini, gölgelerini yüreğimden alıp parmaklarımın ucuna bırakıyordu. Sevgilim bedenimi 1839'dan kalan notalar da ruhumu çırılçıplak bırakmışlardı. Vücudumu alevlendiren aşk, yüreğimi dağlayan erken hüzün, mutluluğumu uzaklara yolculuğa çıkaran kadere isyan, hepsi örtüsüz, korumasız kalmışlar, yok olmamak için asıldıkları ruhum, benzerini yakalayamayacağı, aşkını tekrar kucaklayamayacağı zamanlardan duyduğu endişeyle ağırlaşmış, tuşlar parmaklarımın altında bu ağırlıkla inlemeye başlamışlardı. Çıplak bedenime sarılan Nesim'in vücudunun sıcaklığına kendimi gömerken çalmaya devam ettim. Kollarımın altından sardığı elleriyle göğüslerimi avuçlarken beni yavaşça oturduğu pufun üzerinde kucağına doğru çekti. Ayağımı pedala bastırırken onun arzulu bedeninin üzerinde kımıldandım. İnleyerek dudaklarıyla boynuma kapandı. Artık E minör prelüt bedenlerimizin ritmiyle yeniden yorumlanıyordu. Gözlerimi kapamış, boynumu emen dudaklarının, göğüslerimi sıkan avuçlarının, kalçalarımın altından atan erkekliğinin benden alabileceği ne varsa almasını diliyordum. 3 gün sonra artık ona verebileceğim hiçbir şey kalmayacaktı. Benden o kadar uzakta olacaktı ki ve belki de bir daha dönmemek üzere. Kendimi tutamadım, hem çalıyor hem hıçkırıklarla sarsılıyordum. Göğsümden çektiği sağ eliyle kendisini bana sunmayı hazırlamıştı. Parmaklarımın tuşlarda nefes aldığı bir anda yavaşça onun ihtiras içindeki bedenini sahiplenerek oturdum. İkimizin de dudaklarından dökülen inilti hayalimdeki yaylılarla birleşip ritmimizde kayboldu. Her pedala uzandığımda ve ayağımı geri çektiğimde tuşları okşarken ona beni hafızasında götürebileceği en güzel müzikle en mükemmel doyumu verme arzusunda piyanoyu onun bedeni yerine koyuyor ve onunla sevişerek çalıyor, çalarken onunla sevişiyordum. Gözyaşlarım, daralan nefeslerimiz, kısa, küçük ihtiras mırıltılarımız birbirine karışıp duyacakları tarifsiz özlemle ruhlarımız hırçınlaştığı an, parmaklarım C minör 12 numaralı etütte coştu piyanonun tuşlarında. Bedenim içine aldığı aşkını sıcaklığında defalarca zirveye taşıyıp tekrar sakin sulara indiriyordu çalarken. Saçlarım, boynum, ensem arasında çıldırmış dudakları, göğüslerimde, karnımda, kalçalarımda, vücudumu bırakmamak üzere tutunmak ister gibi dolaşan elleri, her ritmimizde daha da derinlere ulaşabilme hırsıyla gizliliğimde uzanan erkekliği, titreyerek nefes nefese doyuma erdiğinde kendi tatmin olmuşluğumdan ziyade ona verdiğim hazdan duyduğum mutlulukla hiç yerimden kalkmadan kollarımı belime sardım ve başımı çevirip verdiğim bir öpücükten sonra fısıldadım. "İstediğin kadar müzik aldın mı yanına?" "Çılgın sevgilim benim," dedi. Gırtlaktan gelen, henüz cinsellik kokan sesiyle. "Şimdi biraz nefesini dinlendirelim o zaman," diye fısıldadım kulağına doğru. Dudaklarım yanaklarındaki tuz tadını almıştı. Elimle okşayıp kuruttum yaşlarını. Piyanonun üzerine bırakmış olduğum içkimden büyük bir yudum alıp kadehi onun eline verdim ve yine başladığımız yere dönüp E minör prelüdü çalarak birbirine hiçbir zaman doymayacak bedenlerimizin, ruhlarımızın açlığının, yaklaşan tedavisiz özleminin çaresini piyanonun şairi Chopin'in kendi ıstıraplarından geriye bıraktığı notalarında bulmaya çalıştı. Nesim omuzlarıma döktüğü konyak damlalarıyla beraber tenimi içerek dinledi bu defa. Her yudumunda içim titredi ve kendimden bir parçanın onun bedenine girdiğini hissettim. Beni tamamen kendisine katması için böyle günlerce çalabilirdim. Parça bittiğinde ona doğru döndüm. Yaştan sırılsıklam gözlerimize renkleri birbirine karışarak baktık. Ellerimle yanaklarını tutarak fısıldadım. "Sevgilim, sevgilim." Daha fazla konuşamadım. Haykırarak ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Lacivert korları üzerlerini örten yaşlara rağmen sönmemişti. Göz bebekleri aşk, teni cinsellik, vücudumu saran kolları aitlik dokuyordu bedenimde, ruhumda. "Nasıl bırakacağım seni?" Sessiz sessiz ağlıyordum sorarken. "Beni bırakmıyorsun küçük sevgilim, sadece mecburiyetten yolcu ediyorsun sana geri dönmek üzere." Sen gidene kadar hiç uyumadan yatmak istiyorum dedim. Dalgalı saçlarına parmaklarımı daldırarak. Hiç uyumadan, doya doya seni yaşamak istiyorum. Ama kollarında kaç gün yatarsam yatayım biliyorum ki, daha ayrıldığımız an hiç beraber olmamış kadar özleyeceğim, isteyeceğim seni. Gel o zaman. Sesi bütün benliğimi seviyor, okşuyor, yüreğimde aşkla beraber acı izi bırakıyordu. Daha henüz yaşamadığım acıların izini. Beni kucağına aldı, kapıyı açtı, salondan çıktık. Çıplak olduğumuz, Celeste'in bizi görebileceği hiç umurumuzda değildi. O kadar sadece birbirimizle ilgiliydi ki kendimizden başka herkes, her şey bizden uzaktaydı. Yatağa yattığımızda Nesim'e dönüp kolların arasına gömüldüm. Onun yine sert, arzulu erkekliğini hissettiğim an elimle yavaşça tuttum. Sağ bacağımı kaldırıp onun kalçasına yerleştirirken onu Venüs tepesinden derinliğime doğru yönlendirdim. Sonra kollarımla bedenini sarıp kendimi ona doğru çektim ve başımı göğsüne dayadım. Uyurken içimde kal diye fısıldadım. Benden ayrılmanı istemiyorum. Omuzumun üzerinden ve kalçamdan sardığı kollarını birleştirdi. Tek vücut olmuş yatıyorduk. O gerilmiş, ben ıslak cinselliklerimizle tekrar aşk yapmaya hazır olduğumuz halde, hiç kıpırdamadan, sadece birbirimizin bir diğeri için olan arzu ve sevgisinin kuvvetini hissederek, bedenlerimizin, ruhlarımızın, yüreklerimizin seslerini dinleyerek sakin yattık. Onun içimde rahim duvarıma vuran kıpırtılarını hissediyordum. Ama saçlarıma gömülmüş dudaklarının, vücudumu sarmış ellerinin, bacaklarımı kıskaca almış bacaklarının hiç kıpırdamadığını izleyerek, ben de olduğum yerde ona sıkı sıkı sarılmış, dudaklarım göğsünde sarmal olmuş bedenlerimizin tadını çıkarıyordum. Beni kolları arasında biraz daha sıktığını hissettim ve ben de kollarımla aynı şeyi yaptım. Neredeyse belirsiz iki sakin hareket. Ve içime aldığım o muhteşem sıcaklık bedenimin en hassas etten duvarına vurmaya başladı. Uyandırdığı kaslarım, vücudum hiç kıpırdamadan içine aldıkları aşkın tenini kendilerine doğru çektiler ve bıraktılar. Tekrar, tekrar, tekrar. Dudaklarımız, ellerimiz, gövdelerimiz kıpırdamadan birbirimizin içinde yok olmuştuk. İkimiz de bu özel anın tadına yeni vardığımız farklı zevk doruğunun keyfini çıkarmak için kıpırdamıyor, konuşmuyor, sadece birbirinin içine geçmiş vücutlarımızın sesini dinliyorduk. Daralan nefeslerimizi tutmuş, aşkımızı, ihtirasımızı tüm hücrelerimizde benzeri yaşanmayacak bir haz derinliğinde seviştiriyorduk. İçimdeki nefessiz kalmış yürek çırpıntısı gibi titreyişlerini hissettiğim an, kadınım ona biraz nefes aldırdı. Sonra tekrar etrafını örüp sıkıştırdı ve yine bıraktı. Ve o ana kadar hiç kıpırdamayan bedenlerimiz ateşli bir nöbet geçirircesine birbirinin içine titredi. Derin nefeslerle öylece yattık. Konuşmak fuzuliydi. O benim saçlarımı, alnımı, ben onun dudaklarımın altındaki göğsünü öptük. Bedenlerimize biraz daha sıkı sarıldık. Hiç ayrılmadan birbirimizin kolları arasında uykunun bize gelmesini bekledik. Lusitanya okyanusta ilerliyordu. Sesin içinden açılan ince bir pencereden puslu bir güneş ışığı altında kıyı göründü. Kuğu gibi süzülerek gidiyordu Lusitanya. Birden gövdesinde bir patlama. Gök yarılmış gibi. Gemi yan yattı ve ilkinden daha korkunç ikinci bir patlama sesi, güvertede inanılmaz bir panik, koşuşan, bağırışan yolcular. Geminin yan yattığı tarafta havada asılı kalan talisiye sandalları. Kimse ulaşamıyor binmek için, diğer taraftakiler de suya bırakılırken ters dönüyor, insanlar çığlık çığlığa suya dökülüyor, erkekler, kadınlar, çocuklar. Sandallardan birinin halatlarını kesiyor yolculardan biri, tüm ağırlığıyla güvertede bekleyenlerin üzerine iniyor sandal, insanları altına alarak. Her şey göz açıp kapayıncaya kadar oluyor. Lusitanya'nın kıçı havaya kalkarken Pruva derin bir çukur açarak suyun içine dalıyor. Bacalar suya gömülürken buhar kazanları patlıyor. Okyanusun açılan kabaran suları, suya düşen boş sandallar, insanlar, çığlıklar, patlamalar. Ve aniden kapanan sularla beraber sessizlik. Suda çırpınan yolcuların sesleri dışında ve Nesim. Benim güzel Antonius'um, üzerinde RMS Lusitanya yazan can yeleğine tutunmaya çalışıyor. Büyük bir dalga başını kaplıyor. Bir sonraki dalga boşluğunda yine çıkıyor su yüzüne, nefes almaya çalışıyor. Ve bir dalga daha. Can yeleği suyun üzerinde çalkalanıyor ama Nesim yok. Sevgilim, sevgilim. Boğulur gibi nefessiz ter içinde gözlerimi açtığımda Nesim beni kucaklamış uyandırmaya çalışıyordu. Şşt, geçti, geçti canım. Sadece bir kabus olmalı. Geçti canım. Ağlıyordum. Saçlarım, yüzüm, tüm vücudum ter içindeydi ve nöbet geçiriyordum. Beni bırakıp gitme ne olur diye ağlamaya devam ettim. Ona ne zamandır uyanıkken gördüğüm kabusun rüyamı esir alan gerçek gibi görüntüsünü anlatmaya cesaret edemiyordum. Anlattığım takdirde gördüklerimin hayalden, rüyadan gerçeğe çevrileceğinden korkuyordum. Nesin banyodan bir havlu getirip vücudumu kuruladı. Sonra yorganı üzerimize çekip beni kucakladı. Okşayıp öperek sakinleştirmeye çalıştı. Onun beni rüyamdan korumak için nasıl çabaladığını düşününce, gerçek tehlikede olan oyken benim hiçbir şey yapamadığım ve yapamayacağım fikriyle katılı katılı ağlamaya başladım. Nesim gerçekten böyle bir felaket yaşadığı takdirde ona elimi uzatıp kurtaramayacağımı bilmek o kadar dehşet vericiydi ki. Ona sarılırken tırnaklarımı adeta vücuduna geçirmiştim. Sakine sevgilim dedi yanaklarımdaki yaşları öperek. Her şey bir rüyaydı, sadece rüya. Ama çok gerçek gibiydi. Rüyamın ne olduğunu hiç sormadı, ben de anlatmadım. Belki de sormak istememişti, ben de anlatmak istemiyordum. Ama etkisinden kurtulmam mümkün değildi. Sabaha kadar içimde kalmış kesik hıçkırıklarla, titreyerek ve bilinçaltımdaki bir uyarıyla derin uykuya dalmaktan korkarak Nesim'in kollarının arasında huzur bulmaya çalıştım. O ise bana öyle sarılmıştı ki sanki aynı rüyayı beraber görmüş ve beni bırakmamak üzere kucaklamıştı. Ondan sonraki 3 günü evden çıkmadan geçirdik. Sevgili Celeste her zamanki anlayışlılığıyla binbir bahaneyle bizi yalnız bırakıyor. Nasıl beceriyorsa mutfakta hep yiyecek hazır bir şeyler bulunuyordu. Özellikle son 2 gün Paul Downey'in evinde kalmak üzere apartmandan tamamen uzaklaştı. Nesim'le o 2 günü yeni balayına çıkmış bir çift gibi geçirdik. Artık özlemden, ayrılıktan bahsetmiyorduk. Zaman konuşmaya harcanamayacak kadar kısalmıştı. Ona piyano çalıyordum, sevişiyor, içkilerimizi yudumlayıp tekrar sevişiyorduk. Birbirimize her dokunuşumuz, göz bebeklerimizin her karşılaşması, cinselliğimizi körüklüyor. Bir diğerimizin elimizin altından kayıp gidiyor hissiyle sarmaş dolaş olup yaşamadığımızca ateşli aşk yapıyorduk. Artık aramızda ne Nigel, ne Hint prensi ne de bir başkası kalmıştı. Sadece birbirimiz için vardık. Bedenlerimiz başka kimseyi istemeden, ruhlarımız bir başkasının hayali varlığını özlemeden yalnız ikimize, kendimize ait bir aşk yaşıyorduk. Çıplak tenlerimizi öpüşlerle, içkiyle, birbirimizin nefesi, teri, aşkıyla besleyerek aşka bir türlü doyamadan seviştik. Zaman azaldıkça sevişmelerimiz daha hoyrat başlıyor, daha munis bitiyordu. O 3 günde birbirimizin bir ömürlük aşk suyunu içtik. İkimiz de bir diğerinde bundan sonra bir başkasına verecek hiçbir sevgi kırıntısı bırakmak istemiyorduk. Sevgilimizin ruhunun, bedeninin yaşam korunu emip kendi bedenlerimizi hapsetmek ve içimizde canlı tutmak istiyorduk. Çarşamba gününe ağaran gecenin sonunda onu kollarımda uyutmuş, günün ilk ışıklarını beklemiştim. Onu sarabildiğim kadar sarmış, nefesini duyabildiğim kadar duyabilmek için kulağımı dudaklarının dibine yerleştirmiştim. Sadece birkaç saat sonra bu bedenin ve nefesin benden uzaklara gideceğini düşünmek yüreğimi öylesine ağrıtıyordu ki kalbim şişiyor, büyüyor, nefesimi keserek hıçkırıklarımı boğazımda düğümlüyordu. O an sırf sevgilimin yanında gidebilmek için ruhumu ona sarıp vücudumu ölü geride bırakabilirdim. 1 Mayıs çarşamba sabahı çılgın gibi aşk yapıp baş başa şampanyalı kahvaltımızı ettikten sonra duşlarımızı alıp giyindik. Celeste diğer dostlarımızla beraber bizimle limanda buluşacaktı. Dün gece en son barkarol çalarak seviştiğimiz piyanonun tuşlarında parmaklarımı gezdirdim. Tuşların hepsi kendi gördüklerini anlatıyor gibi kulağıma notalar geldi. Ağlamak üzereyken derin bir nefes alarak gözyaşlarımı yuttum. İçeriden Nesim'in kapadığı valizlerin sesi geldi. Yolculuğun kaçınılmaz olduğunu anlatan sesler. Gözümün önünde beliren rüyamdaki sahneleri elimle defettim. Kötü şeyler düşünmek istemiyordum. Lusitania aynı yolu daha yeni gelmişti. Pekala geri dönecekti. Hem Alfred van der Bitt bindiğine göre gerçekten korkulacak bir şey olamazdı. 1257 yolcu, 702 personel. Bunların hepsi de ölüme gidiyor olamazdı ya. Hele Atlantik Fatih'i Kaptan Turner. Nasılsa U-botları sıyırır geçerdi. Lusitania'nın süratiyle. Isaac Stein öyle demişti. Lusitania hızı düşürülmesine rağmen hala daha 21 deniz mili yapıyordu ve U-botlar ancak 13 deniz miline kadar çıkabiliyordu. Kaptan Turner karşılaştığı takdirde dahi çok kolaylıkla Alman denizaltılarının menzili dışında kalırdı. Gördüğüm vizyonların ve kabusların her şeyin tamamen gerçek dışı olduğuna inanma arzusunda gözyaşlarımı sildim. Nesim valizlerini koridora kapının yanına dizmiş, pardösüsünü antredeki pufun üzerine yerleştiriyordu. O kadar içimde ve bana o kadar uzak geldi ki birden. Ona doğru yürürken uzun süre bir daha onu göremeyeceğimi düşündüm. Henüz orada, nefesi, enerjisi, kokusu, güzelliğiyle duran aşkım, yarım saat sonra buradan çıkıp gidecek ve ne zaman geri döneceği belli olmayan bir yolculuğa süzülecekti. Bu koridor, bu loş ışıklar, bu kapı, onu nasıl özleyecekti? Ayna, o antik zamandan gelme güzelliği yansıtamayacaktı uzun zaman. Hazır mısın dedim, kendim bile zor duyarak. Sanırım dedi, yine zor duyduğum bir sesle. Bakıştık. Kendimi bildiğim yaşlardan beri komşu bahçedeki komşu oğlu Nesim ağabey. Nesim, kaçamağım, sevgilim, kocam, aşığım, sırlarını paylaştığım, aşklarına aşık olduğum, aşıklarını sevdiğim erkek. Her şeyim, kendim. Lacivert kollarındaki titreşlere mavilerimi daldırdım. Parmak uçlarımızla birbirimizin yüzünü tekrar çizdik. Onun güzel Antonius başını seyretmeye doyamıyordum. Henüz taradığı saçlarını karıştırdım. Ses çıkarmadı, gülümsedi. Gömleğinin yakasını açmaya başladım. Gülümsemeye devam ediyordu. İkinci düğmesi, üçüncü ve kollarını belime doladı. Seninle hemen burada aşk yapmak istiyorum dedi. Ben hazırım diye fısıldadım. Dantel bluzumun kopçalarını açtığım an göğsümü dudakları arasına aldı. Eli eteğimin pilleri ve jüponum arasından yolunu bulup ona arzuyla dolmuş kadınlığımı avuçladı. İnleyerek boynuna sarıldım. Diğer elini ihtirasını bana yönlendirmek üzere kendine götürdü. Bacaklarımı bedenine sararak kucağına aldı ve kalçalarımın etrafından kollarını dolarken iki yana açılan eteğimin altından ona ait olan sıcaklığa kendini gömdü. Dudaklarımı dudaklarında hapsedip ağır ağır yürüdü. Her adım atışında yaylanan bedenim onu daha derinde hissediyor, ona kendimi biraz daha verirken ondan da biraz daha alıyordum. İçimden çıkmadan beni piyanonun tuşları üzerine yönlendirdi. Kalçalarımın ağırlığıyla çıkan ses isyankar ve gürültücüydü. Sonra bana doğru yaptığı yolculuğun her uzanışında, her çekilişinde, tuşların üzerinde hareketlenen bedenlerimizin yarattığı müzikle sevişmeye başladık. Hayatımız tamamen çıkılan şu belirsiz yolculuk ve ayrılığımız gibiydi. Kaotik, fırtınalı, romantik, çılgın, şüpheli, tutkulu, sakin, isyankar. Aynı bizdik. Zirveyi hissettiğim an ellerimi onun başından çekip iki yanıma, piyanonun en tiz ve en pes tuşlarına bastırdım ve bedenimi ona doğru ittim. Son birkaç derin nefeste, son abanılan birkaç nota, bedenlerimizden açığa çıkan enerji, dudaklarımızdan yayılan doyumundan mutlu, bu sevişmenin belki de son olduğunun korkusuyla hüzünlü, karmakarışık hisler ve gitme zamanı. Piyanoyu kapamadan bıraktım. Eve döndüğümde Nesim'i bulacağım ilk nokta burası olacaktı. Kapıdan çıkarken Alessandro'nun sabahın erken saatlerinde bıraktığı gazeteleri gördük. Hepsini toplayıp yolda okumak üzere yanımıza aldık. Limana giderken arabada ellerimiz sımsıkı, dudaklarımız kenetli, birbirimizi içer gibi yol aldık. Bir ara New York Times'ı açtığımız zaman nefesim kesildi. Zira birkaç gece evvel Bill Burnham'ın bahsettiği şey olmuştu. Gazetede Lusitania'nın Liverpool yolculuğunun ilanının altında Washington'daki Alman sefaretinin yayınladığı bir bildiri yer alıyordu. Bildiri Atlantik üzerinde yolculuk yapacak olanlara Almanya ve müttefikleri ile İngiltere ve onun müttefikleri arasında bir savaşın olduğunu, İngiliz adalarını çeviren suların savaş alanı içinde bulunduğunu, yeni bir emre kadar İngiliz ve müttefiki bayrak taşıyan ülke gemilerinin yok edilebileceğini hatırlatıyordu. Bill'in bize kaç gün önce söylediğini Alman sefareti Lusitania'nın yola çıkacağı aynı gün duyuruyordu. Ülkelerin kendilerini sıyırmak istedikleri çok özel bir durumun ortada olduğu belliydi. Ama Lusitania ile Avrupa'ya gitmek üzere 1257 yolcu gemiye biniyordu ve 702 mürettebat. Gazetedeki uyarı ancak birinci sınıf yolcularına seyahatten vazgeçme şansı tanıyabilirdi. Zira salon klas yolcularının saat 10'a kadar gemiye binme mecburiyetleri yoktu. Dolayısıyla bütün New York gazetelerinde yer alan bu uyarıyı değerlendirip Lusitania'ya binmekten vazgeçme imkanları vardı. Ancak daha erken gelmek zorunda olan diğer sınıf yolcuları için bu zaten çok geç bir haberdi. Ne var ki geri dönme şansı olanlar da huzursuzluk duymalarına rağmen bu olayı bir harp oyunu olarak kabul etmekten yana tavır koyuyorlardı. Bazıları Lusitania'da başlarına bir şey gelme ihtimaline karşı Avrupa'daki ailelerine, sevgililerine yazdıkları mektupları başka bir gemiyle yerine varabilmesi için New York'ta postaya vermişlerdi. Nesim'le son kez vedalaşırken ona anneannemin bana hediye ettiği port buketi verdim. Bir gün bunu başucumda görürsem bileceğim ki bana geri dönmüşsün. Kendin gelemediğin gün, belki de hala beni isteyip de ulaşamıyorsan sadece bunu gönderirsin ve bilirim ki benden uzakta ama hala bana aitsin. Bu nadide parçayı elimden alırken gülümsedi. İnanamıyorum dedi. Ruhumuz bu kadar mı birbirini hissedebilir? Ne oldu? Neden böyle dedin? Söyleyemem. Yaş gününde göreceksin. Gözyaşları içinde bir türlü ayrılamıyorduk. O meyanda öğle üzeri kalkması gereken Lusitania 2,5 saat kadar rötar yapmıştı. İngiliz Cameronia gemisinin yolcuları da Lusitania'ya transfer edilmişlerdi. Yolcu manifestolarının yeniden düzenlendiği ve bundan dolayı gecikme olduğu söyleniyordu. Nihayet Lusitania bacalarından çıkan buhar ve ıslık sesleri arasında hareket etti ve New York limanından kuğu gibi süzülerek uzaklaşmaya başladı. Yanımda Celeste, Paul, Ezra, Shana, Bill ve çevremde yolcularını geçiren yüzlerce insan olmasına rağmen kendimi birdenbire o kadar yalnız hissettim ki, rıhtımdaki çılgın kalabalığın sesleri, vapurun ve limanda onu geçiren diğer gemilerin düdükleri, sirenleri, hepsi yoğun bir dalganın altında boğulmuşlar da köpüklerin kıyıya taşıdığı kadarını duyuyor gibiydim. Benim duymak istediğim ses, dokunmak istediğim ten, yüreğimi, bedenimi besleyen ruh gidiyor, gittikçe de uzaklaşıyordu. Lusitania'yı sadece pervanelerinin köpüğü kalana kadar elimi sallayarak izledim. Rıhtım boşalmış, arkadaşlarımız beni öpüp ayrılmışlar farkında değildim. Celeste ve Ezra yanımda sessiz durmuş, benim sevgilimle beraber gittiğim yolculuktan geri dönmemi bekliyorlardı. Orada durup arkasından baktığım sürece sanki o gemide Nesim'le beraberdim. Ne zamanki Lusitania gözden kayboldu, haykıra haykıra ağlamaya başladım. İçim boşalmış, bedenim koflaşmış, ruhum havada, bana ait olmayan boşlukta asılı kalmıştı. O an ölebilirdim, canım acımazdı. Sevgili Celeste ve Ezra koluma girerek beni arabaya bindirdiler. Yol boyu ağlamama engel olmadılar. Sadece temasları, okşayışlarıyla benim üzüntümü gönülden paylaştıklarını hissediyordum. Onlara müteşekkirdim. Ama içimdeki yarayı tedavi etmeleri mümkün değildi. Ağlama sebebim sadece o an için duyduğum ayrılık acısı, özlem ve sevginin uzağa yolculuğu değildi. Bu yolculuğun beni daha da çaresiz bırakacağını hissediyor ve hislerimin duyurduğu korkuyu, tehlikeyi engelleme gücüm olmadığı için kendime isyan ederek ağlıyordum. Eve geldiğimizde Ezra ve Celeste bir müddet bana dokunmadılar, bıraktılar. Ağladım, ağladım, ağladım. Sonra teselli etmek için her türlü pozitif öyküler içeren harp esnasında yapılan yolculukları anlattılar. Hatta hikayeleri öyle bir hal aldı ki insan neredeyse sadece savaş zamanı yolculuk etmek isteyebilirdi. Bunu kendilerine söylediğim zaman gülmeye başlamışlardı. Ben de gülüyordum. Ama bu mutlu, huzurlu bir hayatın yakaladığı espri gülüşü değildi. Gerilmiş sinirlerimizin felç ettiği düşünce kabiliyetimizi insanın başka duyuları da olduğunu hatırlatmak isteyen suni bir kahkahaydı. Nitekim ben tekrar ağlamaya başlamıştım.